Ayrım 8.
Bölüm 15. Emma, algılaması düşlerin sınırında, kurgusal ya da gerçek olsun, bütün anıları bulanıklığa gömülmüş bir vaziyette yavaşça uyandı. Ne bulunduğu yerin neresi olduğunu, ne de burada yatmasından önce neler olup bittiğini hatırlayabildi hemen. Fatohiva Adası, ıssız Omaha Köyü, ortadan kaybolan köy sakinleri, korku. Beyni çabucak bir seçim yaptı. Gecenin düşlerini kovup, sadece somut düşüncelerin aciliyetini alıkoydu. Emma, örtüleri üzerinden atarak doğruldu ve odayı incelemeye başladı. Soluk sarı ve turuncu renkli bir oda, mavi ve beyaza boyanmış mobilyalar. Tekneyle geçirdikleri kazayı, sırılsıklam olan giysilerini ve onlar köye dönerken korkunç bir zorbalıkla kendisini sarmalayan rüzgarı hatırladı. Tim onu kendi arkadaşlarının evine götürmüş, geceyi burada geçirmeleri ve fırtınanın dinmesini beklemeleri için ısrar etmişti. Köydeki birçok kapı gibi bu evin kapısı da kilitli değildi. İçeri girdiklerinde Tim önüne ağır bir büfe koyarak kapının açılmasını engellemişti. Üstlerini başlarını kurutmuşlar, sırt çantası ve içindekilerinin kurumasını beklerken dolaplardan aldıkları kuru giysileri, Emma'nınkiler kendisine çok büyük gelmişti, giymişlerdi. Emma gergin olmasına rağmen sonunda tükenmiş vaziyette uyumuş, şafak sökene kadar midesi korkuyla kasılarak her saat başı uyanmıştı. Güneşin doğuşuyla neredeyse rahatlamış, bitkinlikle birleşen bu rahatlama sonucu direnci kırılarak derin bir uykuya dalmıştı. Emma yataktan çıktı, nemli pantolonunu tekrar giydi ama üzerinde From Hell yazısıyla birlikte Alan Moore'un bir resminin bulunduğu ödünç alınmış tişörtü çıkarmadı. Öylece mutfağa indi. Tim bir elinde kahveyle oturmuş, pencereden sokağa seyrediyordu. "Günaydın," dedi Emma, yorgunluktan kısılmış bir sesle. "Günaydın. Kahve yaptım. İsterseniz alabilirsiniz. Saat 10'u geçiyor. Bu kadar uyumama izin vermemeliydiniz. Saat 8'e doğru size seslendim ama öyle derin uyuyordunuz ki ısrar etmemeyi tercih ettim. Kimseyi görmediniz mi?" "Hayır, bir hayvan bile görmedim. Sizi beklerken etrafta şöyle bir dolaştım. Birkaç kapı çalıp neredeyse her yere göz attım. Kimse, hiçbir şey yok." Emma bir kahve alarak denizcinin yanına oturdu. "Bir haberleşme imkanı bulmak lazım," dedi. "Öbür telefonları denemeliyiz. Benim cep telefonum şebeke dışı." Önceki gün evdeki telefonla yardım istemeyi denemişlerdi ama telefon çalışmıyordu. "Komşuları şöyle bir dolaşalım. Eğer hiçbir şey elde edemezsek tekneye gidip radyoyu kullanmaya çalışacağım. Hatlar fırtına yüzünden mi kesildi sizce?" "Umarım öyledir," diye fısıldadı Tim kahve fincanını dudaklarına götürürken. Sanki hava duruldu, artık yağmur da yağmıyor. Yine de gökyüzü gri, bulutlar alçak ve tehditkardı. Emma kahvesini bitirip banyoda kendisine şöyle bir çekidüzen vermek için üst kata çıktı. Sonra orada burada çeşitli döküntülerin göze çarptığı ana caddeye çıktılar. Rüzgar hala esiyordu ama bir gün öncesine göre hızı bayağı kesilmişti. "Nedir bu?" diye sordu Emma, Tim'in taşıdığı uzun kılıfı işaret ederek. Tim yavaşça başını salladı. "İçindekinin bize hiçbir yararı olmayacak ama yine de size göstereyim." Kılıfın fermuarını açınca Franchi Spas 12 marka bir pompalı tüfek göründü. Tamamen madeni olan katlanabilir dipçik aşağı indirilmiş durumdaydı ve fişek kutusu kılıftan dışarı kaydı. Normal bir zamanda Emma bu aletin ortadan kaldırılmasını isterdi. Bu sefer başını sallamakla yetindi. "Bunu hiç kullanmadım," dedi Tim. "Ateş etmeyi biliyor musunuz?" "Hayır hayır, bilmek de istemiyorum." Tim 8 fişeği haznesine sürdü. Kutunun geri kalanını cebine boşaltarak kılıfı otların arasına attı. Tüfeğin kayışını omzuna geçirip bir işaretle Emma'ya hazır olduğunu bildirdi. "Gidip şu telefonları kontrol edelim." Tüfeğin varlığından etkilenen Emma yürümeye başlamadan önce bir an durakladı. "Genellikle bu aletle mi dolaşırsınız?" "Hayır, size söyledim ya, onu hiç kullanmadım. Çocukken babamın karabinalarıyla şişelere çok ateş ettim ama bu sefer silah ağır. Onu teknede tutuyorum, belki gerekir diye." "Marquez Adaları sakin bir köşedir. Önemli bir tehlikeyle karşılaşılmaz. Ama kaçakçılar bir keresinde balıkçılara, sonra da turistlere saldırdılar." "Harika. Uzun süre devam etmedi bu. Ne olursa olsun bu boktan şeyi yanımda alıkoyuyorum. İçim rahat ediyor. Çünkü akşamlara az yol yapmıyorum. Kazancı daha fazla." Bir sekinin basamaklarına tırmandılar ve Tim kapıyı kuvvetlice çaldı. "Tekneyle getirip götürmek işiniz mi sizin?" Tim doğruladı. "Bir sürü teslimat yapıyorum. Erzak, posta, bazen de biraz balık. Ama geceye öncelik veriyorsunuz. Siz bir müzevisiniz değil mi? Bunu düşünmenize sebep olan ne? Beni bağışlayın ama hayatını açık havada geçiren biri için pek yanık tenli değilsiniz." Tim'in yüzü içten bir gülümsemeyle gevşedi. Bu arada kapının önünden ayrılmamakta ısrarlıydı. Doğruya doğru. Hayatım teknemin kamerasında geçiyor. Tenimin tuz ve kum koktuğu vadiyle kızları tavlıyorum. Oysa yağ ve benzin kokuyor. Gerçek bir romantik. Sizi gülümserken görmek insana iyi geliyor. Kendimi burada boğuluyor gibi hissediyorum. Tim bir an onu inceleyip şöyle dedi. Girebiliriz. Kimse yok. Telefon orada da çalışmıyordu. İkisi mobilyasız olan sonraki dört eve daha girdiler ama bir şey elde edemediler. Her şey köyün telaşla terk edildiğini düşündürüyordu. Yere düşmüş örtüler, masanın üstünde hala dolu olan bardaklar ya da salonun ortasında bir teki duran terlikler. Dışarı çıktıklarında binaların köşelerinde yüksekçe yerlere asılmış lambaların hala yanıyor oluşu Emma'nın dikkatini çekti. Bu genel aydınlatma bir jeneratörle sağlanıyor olmalı diye açıkladı Tim. Siz tekneye gittiğiniz sırada ben de nereden kesildiğini bulmaya çalışayım. Böylece benzinden tasarruf ederiz. Bizi bulacakları vakte kadar burada bir gece daha geçirmek zorunda kalırsak biraz ışığımız olmasını tercih ederim. Ne olacağı bilinmez. Tim sıkkın göründü. Birbirimizden ayrılmak iyi bir fikir mi bilmiyorum diye itiraz etti. Dün akşam ben de size aynı şeyi derdim ama uyudum. Günün doğuşuyla içim biraz rahatladı. Eğer herkesi kaçıran vahşi bir hayvansa yaklaştığını duyarım. Dolayısıyla bir yere kapanır ve yardımıma koşarsınız diye avaz avaz bağırırım. Bu uygun mu sizin için? Ya başka bir şeyse? Emma'nın gözlerinde parlayan alaycı küçük ışık söndü. Peki ne olabilir? Bilmiyorum. Köye saldırmaya karar vermiş bir haydut çetesi, korsanlar mesela. Koyda sizinkinden başka gemi görmüyorum. Eğer bu işin sorumlusu gerçekten hırsızlar olsaydı, mücevher ve para bulmak için evlerin altını üstüne getirirlerdi. Hadi rahat olun, korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Hatta bir ihtimal köy sakinleri çok geçmeden geleceklerdir. Radyonuzda ilgilenin, bizi bulmaları için yardım isteyin. Ne kadar çabuk gidersem ailemi o kadar çabuk rahatlatırım. Hiçbir haber alamadıkları için endişeleniyor olmalılar. Tim sonunda kabul etti ve Emma'nın yürüdüğü tarafın aksi yönünde uzaklaştı. Jeneratörler genellikle çok gürültü çıkardıkları için bunu evlerin uzağında bir yere koymuş olmalıydılar. Uğultuyu takip etmek için kulak kesilmek yeterliydi. Emma ana yoldan yukarı çıkarken başını çevirip geçtiği her evin arka tarafına bakıyordu. Bazen iki bahçe duvarının arasına girmiş belli belirsiz bir patika görüyor, 10 metre kadar bu patikadan içeri girdikten sonra geri dönüyordu. Kendisine belirlediği göreve rağmen fazla ileriye gitmeye cesaret edemiyordu. Ruh durumu bir önceki günün akşamındakiyle aynı değildi elbette. Gün ışığı onu rahatlatıyordu. Yine de huzursuzdu. Bir köyün tüm sakinleri birkaç saat içinde ortadan kaldırılamaz. Rüzgar huzursuz edici tüfek fişeklerini süpürmüş, etrafta sadece kırık dallar, kopmuş çiçekler ve bahçelere ya da taraçalara uçmuş az çok ağır eşyalar kalmıştı. Emma döndü ve düz bir hattın ucundaki kumsalın şimdi 400 metre ileride olduğunu gördü. Etrafı seyretti. Omoa önü kapalı bir vadinin dibinde yer alıyordu. Sık bir jungle'a benzeyen bir örtüyle kaplı dağlar köyü çepeçevre sarıyor, her türlü çıkış yolu olarak geriye kala kala deniz kalıyordu. Tim bir yoldan söz etti. Emma zümrüt yeşili kürkü gözleriyle tarayarak dar bir açıklık aradı. Aradığı şeyi doruklardan birinin tepesinde fark etti. Dar bir yol. Öbür tarafta komşu vadide gözden kaybolmaktaydı. Belki de bir tsunami uyarısı yapıldı. Emma tekrar kumsalı inceledi. Eğer 10-15 metrelik bir dalga koydan akın ederse bir düzlük üzerine kurulmuş olan köy tümüyle silinip süpürülürdü. Yüksekte görülen son evlere çekilmişlerdir. Köylerini tamamen terk etmiş olamazlar ya. Emma jeneratörü bulmak için biraz yukarılara çıkmaya karar vererek küçük bir buruna doğru tırmanan yoldan yürümeye başladı. Havayı önemli ölçüde serinleten geceki fırtınaya ve ısının yükselmesini engelleyen gri gökyüzüne rağmen Emma alnının ve sırtının terden ıslandığını hissetti. Hiç olmazsa Omaha'nın bir bölümünü tepeden görebiliyordu. Dikkatle etrafı inceledi. Gür ağaçların sıkışıklığı işini zorlaştırıyordu. Bir kuş sürüsü bir evin çatısından havalandı. Rüzgar dalları sallıyor, bakışları üzerine çeken rahatsız edici hareketler yaratıyordu. Emma nihayet bir ambarın arkasında jeneratöre benzeyebilecek bir şey gördü. İyice seçebilmek için dikkatini yoğunlaştırdı. Evet bu olabilir diye tahminde bulundu. Dipte sağ tarafında durmadan köpüklü şeritler oluşturan dalgalar uzun kumsala yayılıyordu. Tim'in teknesi rıhtımdan 10 metre kadar ileride hafifçe yana yatmış vaziyette duruyordu. Genç denizcinin karaltısı göründü. Bordoya tırmanıyordu. İçi rahat etsin diye Emma gözleriyle ufku araştırdı. Ama hiçbir şey göremedi. Ne kurtarma gemisi ne de kana susamış kaçakçılar. Bütün bunlar gülünç. 18. yüzyılda yaşamıyoruz ya artık. Yine de Omoa'nın şüpheli durumunu görmezlikten gelemezdi. Gerçekten şaşırtıcı olan şey toplu göçe eşlik etmiş gibi görünen telaş. Dur burada, kaygılanılacak zaman değil. Emma zaman kaybetmeden tropikal ağaçların büyük yapraklarının altından geçerek yoldan aşağı yürüdü. Ana caddeden tekrar inmek ve kendisi için işaret noktası görevi gören yere yaklaşmak üzere adımlarını sıklaştırdı. Kapı kanatlarından biri aralık kalmıştı ve Emma bir gün önce gördüğü şey aklına gelince ürperdi. Dini yapıyı geçince duvarları olmayan bir ambarın etrafından dolandı. Buğday çuvallarını yağmurdan korumak için çelik direkler üzerinde duran saç bir damı vardı sadece. Uzak denemeyecek bir yerden bir motor uğultusu geliyordu. Karşısında otların arasında rüzgarın esintisiyle havalanan kabaran kuş tüyleri gördü. Kanlı tüyler yüzlercesi. Emma parmaklıkla çevrili bir arazi boyunca yürüdü ve adımlarını yavaşlattı. Kapı kapalı değildi. Yetiştirilen tavukların çoğu kaçmış olmalıydı. Ama 30 kadar tavuk ölüsü çamurun içinde yatmaktaydı. Kanatları, ayakları, kafaları koparılmıştı. Birileri onları katletmişti. Büyük bir tırpan orada yerde saplanmış duruyordu hala. Emma sahneyi gözünde canlandırdı. Hasta ruhlu biri bıçağının erişebileceği her şeyi biçip doğrayarak eğlenmişti. Mümkün olduğunca çok sayıda kümes hayvanını öldürmek için kapalı arazide koşturup durmuştu muhtemelen. Çünkü her yerde karnı deşilmiş, üst üste yığılmış ya da su birikintilerinde boğulmuş hayvan ölüleri vardı. Bir akıl hastasının marifeti bu. Emma motor gürültüsünün geldiği yöne doğru ilerleyerek telaşla oradan uzaklaştı. Allah kahretsin, burada ne olmuş böyle? Kendisini pek iyi hissetmiyordu. Midesi bulanmaya başlamıştı. Nefes al, nefes al, kendini salma. Oysa kanadı, ayağı koparılmış bu küçük vücutların görüntüsü manzarayla bütünleşmekteydi. Bir akıl hastası, bu işin başka açıklaması yok. Bu adada bir deli var. Emma katliamdan uzaklaşmak için hızını artırdı. Boyası solmuş bir evin etrafından dolanarak ormanın sınırında jeneratörü buldu. Hala dolu olan iki benzin deposu vardı kenarlarında. Bir an jeneratörü nasıl durduracağını düşündü. Sonra yakıtın girişini sağlayan dişli bir çarkı döndürdü. Makine öksürür gibi sesler çıkararak sıcak metalin tıkırtıları arasında sustu. Emma önce kulaklarının ona bir oyun oynadığını düşündü. Ama sonra uğultunun devam ettiğini anladı. Sesin nereden geldiğini bulmak için kendi etrafında döndü. Daha yukarıdan, ormandan geliyor. Dağ, üzerinde yosunların, eğrelti otlarının, daha da ilginci yüzlerce uzun palmiyenin bittiği dik, kayalık bir yamaçla düzlükten ayrılıyordu. Bitkiler öyle gür ve sıktı ki güneş ışığı içeriye zar zor nüfuz ediyordu. Emma ilerlemekte tereddüt etti. Tavukları katletmiş olan kaçık orada saklanıyor olabilirdi. Sırvaça şeyler düşünmeyi bırakmalıyım. Belki de gerçekten vahşi bir hayvandır. Şu köy sakinlerini kaçıranın aynısı. Daha doğrusu bir hayvan sürüsü. Evet, öyle olmalı. Tırpan yüzünden aklım kaçık birine gitti. Ama çağrışımı yapan benim. Tırpanın bu işte belki de hiçbir rolü yok. Bu bir hayvanın işi olmalı. Birden çok hayvanın. Kaygısı azaldıkça Emma açıklamasının hiçbir anlamı olmadığını düşündü. Yaklaşık 300 kişinin telaş içinde köyü boşaltması için epey büyük, vahşi hayvanlardan oluşan bir sürü nereden gelebilirdi ki? Aklı uğultuya takılan Emma ilk kayalıklara atladı ve yamacı tırmanmak için bitki köklerine tutundu. Uğultu çok yakında bir yerdeydi. Daha çok bir kaynaşma sesiydi bu ve korkunç bir koku vardı. Eğrelti otlarını araladığında gözlerinin önünde bir sinek bulutu uçmaya başladı. Tekrar yere konmadan önce şöyle bir dönen sinekler sayıca o kadar çoktular ki canlı, doymak bilmez bir halı gibi görünüyorlardı. Orada bırakılmış hayvan ölülerinin sıvılarını oburca emmekle meşgul hortumcuklar. Kafası ya da karnı yarılmış, küçüklü büyüklü 6 kadar köpek çürümeye başlamıştı. Emma kusmamak için dudaklarını sıkıp hızla arkasını döndü. Nefesini tutarak aynı yolu geri döndü. Dehşet duygusu peşini bırakmıyordu. Bölüm 16. Tim tüfeği omuzunda temkinlice ana yolda yürüyerek Emma'yı arıyordu. Islak pantolonu her adımda rahatsız edici bir sürtünme sesi çıkarıyordu. Sağ tarafında bir duman bulutu fark ederek kaşlarını çattı. Koşarak tahıl ambarını geçti ve ter içindeki Emma'yı bir dirgene dayanmış halde buldu. Ayaklarının dibinde yığın halindeki hayvan ölüleri güçlü bir benzin kokusu yayarak yanmaktaydı. "Bu ne böyle?" diye söze başladı Tim. "Köpekler," dedi Emma ifadesiz bir sesle. "Açık havada çürümesinler diye onları üst üste yığdım." Tim bir an onu inceledi. Yüzünden hiçbir duygu okunmuyordu. Pis işi yerine getirmek için bir zırha bürünmüş gibiydi. Ne olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Emma gözlerini ona doğru kaldırdı. Bakışları soğuk, neredeyse kaygı vericiydi. Onları öldürmüşler, altı üstü bu. Tavuklar delik deşik edilmişti. Köpeklere gelince pek bilmiyorum, onlar paramparçaydı. Üzgünüm dedi Tim. Bu işi tek başınıza yapmak zorunda kaldığınız için. Biriyle bağlantı kurabildiniz mi? Tim dudaklarını büzdü. Korkarım bir başka kötü haberim var diye itiraf etti. Radyo çalışmıyor. Sanırım gece su almış. Bir göz attım ama elektrik konusunda pek bilgim yok. Emma göğüs geçirdi. Omuzları çöktü. Ne yapalım? Beterin beteri var. Şimdi ne yapıyoruz? Başka köy var. Hanavave. Oraya gidebiliriz. Belki de hepsi oradadır. Ne kadar uzaklıkta? Karayoluyla 20 kilometreden biraz az. Ama sarsıntılı, çok virajlı bir yol. Yaya olarak gidersek geceden evvel varamayız muhtemelen. Bir araba bulmalıyız. Adada araba var mı? Evet, Omoa'da 2-3 tane var. Köyün yukarısındaki ihtiyar Alfred'in barakasının önünde her zaman bir kamyonet durur. Gidip bakalım. Emma başını salladı. Tavukların tüylere tutuşmuş, vücutları benzinle karışık, çürümüş et kokusu yaymaya başlamıştı. İyi fikir. Yüzü süzülmüş, gözleri çok parlaktı. Bu durumun dumandan mı yoksa heyecandan mı kaynaklandığını söylemek imkansızdı. İyi misiniz diye sordu Tim biraz acemice. Dayanabilecek misiniz? Emma siyah gözlerini genç adamınkilere dikti. Bakışlarında sertlik vardı. Hayır, pek iyi değilim. Ama evet, dayanabilirim. Hadi gidelim. Akşama kadar yansınlar diye yeterince benzin döktüm. Önce su ve yiyecek alalım. En kötü ihtimalle bir saatlik yolumuz var, öyle değil mi? Erzak için vakit kaybetmek istiyor musun sahiden? Yanımıza almak için değil, açlıktan ölüyorum. Üzgünüm Doktor Devong ama çok erken kalktım ve midem dolu olunca daha iyi düşünüyorum. Emma teslim olduğunu göstermek için kollarını kaldırdı. Tamam, yemek molası, ben hallederim. Siz de benim için bir iyilik yapın. Bana Emmanuel ya da Emma deyin. Bunun üzerine ateşin yanından uzaklaşarak yakınlarındaki ilk eve girdiler. Artık kapı çalmak ya da seslenmek zahmetine katlanmıyorlardı. Emma buzdolabını açtı. Elektriğin kesik olması henüz yiyeceklerin bozulmasına yol açmamıştı. İçinde hindi eti bulunan kaplar buldu. Çıkarıp tezgahın üzerine koydu. Ama tavukların görüntüsü zihninde canlanınca hepsini tekrar buzdolabına koydu. Bunun üzerine mutfak dolaplarına yöneldi. Bulduğu zeytinyağlı sardalya ve ton balığı konserveleri, uzun süre dayanan sandviç ekmekleriyle sandviçler yaparak alüminyum kağıtlara sardı. İşte bir şeyler. Tim mutfakta değildi. Salonda da yoktu. Tim! Emma kaptığı bir şişe suyla birlikte sandviçleri sırt çantasına koyarak koridora daldı. Tim, orada mısınız? İçeri birlikte girdiklerinden emindi. Tim tekrar dışarı çıkmış olsaydı gürültücü sineklik gıcırdardı mutlaka. Tim, beni korkutuyorsunuz. Emma hayatında ilk defa bir silahı olsun istedi. Ateşli bir silah. Kendini savunmak için, bir de şey için. Hayır, gereksiz yere korkuyorum. Mutlaka çıkmış olmalı. Ben farkına varmadım demek. Evden çıkmaya hazırlanırken koridorun sonundan gelen boğuk bir darbe sesi duydu. Koridor karanlığa gömülmüştü. Tek olan pencerenin ahşap panjurları kapalıydı. Koridorun ucunda birisi kapalı olan iki kapı vardı. Gürültü öbür kapının arkasından geliyordu. Emma yaklaşarak elini uzatıp kapının kanadını itti. Salondan gelen ve gölgelerin geri püskürttüğü bir hale oluşturan gün ışığı kendine yol açmakta zorlanıyordu. Burası bir odaydı. Yuvarlak bir halı döşemenin bir kısmını kaplıyordu. Emma'nın tam karşısında kapağı açık bir giysi dolabı durmaktaydı. Tim, sol tarafında bir kımıltı oldu. Emma topuklarının üzerine döndü. Bir su birikintisi kadar cıvık olan halının üzerinde yürüdü. Ayağı kaydı ve konsola tutundu. Bu bir halı değildi. Işığın içeri girebilmesi için kapıyı iyice açarak odanın dibini gözleriyle araştırdı. Tim'in ölgün vaziyette yatakta yattığını gördü. Emma adamın uzun bir nefes aldığını duydu. Tim birkaç saniye bekledikten sonra konuştu. Şuna bakmalısınız. Sesinde korku vardı. Tim elinde tuttuğu video kamerayı havaya kaldırdı. Küçük LCD ekran yan tarafa çevrilmişti. Emma yaklaşırken tekrar kaydı. Yere sağlamca basarak ayakkabılarına bulaşan şu tuhaf halıyı düşündü. Geniş bir kan gölünün ortasındaydı.